Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özlem yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz programımıza diyorum her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah, Çanakkale İçinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah, kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah, Çanakkale içinde vurdular beni, Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah, ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah.
Türkiye'de saatlerimiz 15.07'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu arada Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Güray Kırpık bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, çok önemli bir belgeyi kamuoyuna sundunuz. Bununla ilgili sizinle konuşmak istedik. Türk Tarih Kurumu tarafından Misak-ı Milliye'nin kabul edilişinin 98. yılı dolayısıyla Şehitler Anısı'na kısa bir film hazırlandı. Bu filmle ilgili detayları dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz ama öncelikle Misak-ı Milliye'nin içeriğine ilişkin bilgilerinizi bizlerle paylaşır mısınız? Misak-ı Milliye ne ifade eder bizler için?
Çok teşekkür ederim Nilgün Hanım. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda anlamlı bir belgenin ve aynı zamanda da milli mücadelenin amaçlarının ifade edildiği bir belge. Gerçekten de İshak-ı Milli konusu kamuoyu tarafından, dünya tarafından bugün de çok iyi anlaşılması, bilinmesi gereken bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce Milli Mücadele İstiklal Harbi diyebildiğimiz bir büyük kurtuluş mücadelesi yaşandı. Anadolu'nun işgaline karşı milli mücadelenin kendisinin hazırlamış olduğu Türkiye'nin hak ve taleplerini ifade eden, bunun karşılığını maddeler halinde uluslararası anlaşmada ve uluslararası toplantılarda talep eden bir takım haklı gerekçeleri görüyoruz. Bu haklı gerekçelerin 6 maddede özetlendiği belgenin ismidir aslında Misak-ı Milli. Sivas Kongresi'nde alınan kararların bir farklı maddeleştirilmiş halidir diyebiliriz. Erzurum Kongresi'nde, Amasya Genelgesi'nde, milli mücadele liderlerinin farklı farklı yerlerde ele aldığı konuların bir özetidir. İstanbul'daki milli mücadeleyi temsil eden o zamanki Mebusan Meclisi'nin içindeki milli mücadele yanlılarının da, yani özellikle milli mücadeleyi temsil eden bir meclis olarak düşündüğümüzde Büyük Millet Meclisi'nin öncesinde bir meclis vardı. Bu meclisin adı Mebusan Meclisi'ydi. Meclisi Mebusan diyoruz. Ve bu Mebusan Meclisi'nin milletvekillerinin de tamamına yakını aslında milli mücadele taraftarıdır. Ve çok ilginçtir. Biz bunu bilmeyiz. Pek de üzerinde durulmaz. Mebusan Meclisi'nin almış olduğu karar milli mücadele yönündedir. Ve destek vermiştir. Ve bunun neticesinde de bu karar öyle bir etki yapmıştır ki milli mücadele belgesi, yani Misak-ı Milli ya da Peyman-ı Milli ismiyle anılan bu belge, milli ant, milli sözleşme ya da milli hedefler diyebileceğimiz 6 maddeyi içinde taşıyordu. İngilizceye, Fransızcaya, Avrupa dillerine ve dünyanın her türlü diplomasi temsilcilerine o dilde çevrilerek gönderilmiştir bu belge. İlan evet. edilmiştir. Bundan dolayı uluslararası bir etki yapmıştır Misak-ı Milli belgesi. Bütün bunların 28 Ocak'ta alınan 121 milletvekilinin imzasıyla karara bağlanan Mebusan Meclisi'ndeki bir karar metni olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Sivas Kongresi'nde alınan karar, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi'nin kararları ve neticede milli mücadelenin ortak bir şekilde temsili noktasında 121 milletvekilinin imzasıyla hükme bağlanan, karara bağlanan bu metin, İstanbul'da bulunan İtilaf Devletleri Kuvvetleri'ni rahatsız etmiş ve yayınlanır yayınlanmaz bu meclisin dağıtılması kararı alınarak Mebusan Meclisi basılmış, bu belgeyi imzalayan milletvekilleri ve destekleyen aydınlar, o zamanki işte vekil olmasa da yazar, çizer, milli mücadele yanlısı, devlet adamı da olabilir. Bunların bir kısmı toplumda herhangi bir vatandaş da olabilir. Bunların önemli önde gelenleri tutuklanarak Malta'ya sürülmüş. Kaçanlar, bu durumu görenler de Ankara'ya gelmişler ve işte bundan sonra Ankara'da Mebusan Meclisi'nden ayrılarak gelen bu milletvekilleri ve önde gelen şahsiyetler Ankara'da kısa bir sürede Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını sağlamışlardır. İşte biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihten gelen köklü bir devlettir. Orada meclisi kapatırsınız, burada toplanır. Bunun çok iyi bilindiğini de biliyoruz. Dünya devletleri de biliyorlar, toplumları da biliyorlar. Bundan dolayı da Lozan Anlaşması'na doğru ilerlerken Türkiye bir hak talebiyle de ilerliyordu. Milli bir kurtuluş mücadelesi vermiştir Türk milleti bu tarihlerde. Ve tabii ki sadece Türk milletinin verdiği bir mücadele olarak değerlendirdiğimizde çok daha dar bir kapsamda da ele alınıyor gibi konu görülebilir. İngiltere'ye karşı, İngiltere'nin başını çekmiş olduğu İtilaf Devletleri'ne karşı dünya çapında bir takım etkiler oluşuyordu o tarihler itibariyle baktığımızda. İşte Hindistan'dan Balkanlara kadar olan sahada Anadolu'daki milli mücadeleyle ilgilenen toplumlar, ülkeler var. Bu ülkelerden gelen tepkilere de baktığımızda Misak-ı Milli çok büyük bir destek görmüştür. Bugün bizim Hindistan, Pakistan dediğimiz coğrafyadan tutun, Rusya Federasyonu'nun içerisindeki toplumlara kadar, Ruslara kadar çok büyük yansımaları olmuştur ve Anadolu'daki milli mücadele birdenbire küresel bir etkiye dönüşmüştür.
Evet, Misakı yani milli mücadele için taşıdığı önem çok büyük diyorsunuz ama biz Misak-ı Milli'yi anlarsak sorumluluğumuzu daha iyi idrak edebiliriz aslında, değil mi? O anlamda baktığımızda.
Misak-ı Milli'nin anlamı şudur. Hür doğduk, hür yaşarız, hür ölürüz ifadesinde. Yani ya istiklal ya ölüm diyoruz ya, bu bu vatan aşkıyla, istiklal aşkıyla, bağımsızlık aşkıyla yaşayan milletin bir ifade şeklidir. Birinci maddeye baktığımız zaman Misak-ı Milli kararlarında şöyle bir ifade var. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı tarihte hudutların içerisinde bulunan, işgal ordularının bulunduğu yerin içinde ve dışında olan yerlerdeki hakların Türkiye'ye ait olduğu, yani Osmanlı Devleti'nin hukukuna tabi olan milletler açısından da bir beyan vardır orada. Yani Arap olsun veya Müslüman olan topluluklar olsun, hı hı, fark etmez. Orada da Osmanlı Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir plebisit ile, oylamayla insanlar bağlılığını arz ediyorsa, buralar Misak-ı Milli sınırları içerisinde kabul edilmiş ve Misak-ı Milli haritası buraları da dahil olarak göstermiştir. Yayınlanmış olan Misak-ı Milli haritasında gerçekten de böyle bir durum olduğunu görüyoruz.
Evet, yani Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu toprakların sadece toprak değil de İslam coğrafyasının da kalbi olduğunu söylüyorsunuz ki bundan hareketle de bir Türk Tarih Kurumu olarak bir belgesel hazırladınız, yola çıktınız şehitleri anmak adına, değil mi? Birazcık da bundan söz
Misak-ı
edelim lütfen.
Misak-ı Milli'nin gerçekleştirilmesi yolunda şehit düşmüş, bu toprağa can vermiş, bu yolda fedakarlık göstermiş olan şehitlerimizi anmak üzere, aynı zamanda da gerçekten de dünya coğrafyası içerisine baktığımız zaman, İslam dünyası olarak tarif ettiğimiz coğrafyanın da, Osmanlı Devleti'nin de kalbi diyebileceğimiz bir coğrafyaydı burası. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın tamamlandığını ifade ettiğimiz 1918 yılından sonra başlayan bir mücadelenin belgesidir. Misak-ı Milli'nin böyle bir anlamı da vardır. Yani manevi anlamı sınırları aşmaktadır. Ama bir de coğrafi sınırları itibariyle tanımlanmış bir coğrafya sınırı bulunmaktadır. Bu coğrafya tanımlamasına baktığımız zaman Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte hudut dahilinde ve haricinde ifadesi vardır. Hududun dahilinde ve haricinde ifadesi şunu gösteriyor. Yani bu hudut nereye kadar gider? Osmanlı ile bağlılığını gönül olarak taşıyan bütün milletleri de kapsamaktadır. Akraba toplulukları kapsamaktadır. İslam ahaliyi kapsamaktadır. Böylece bu Balkanlarda, Avrupa'da, Kafkasya veyahut da bütün Orta Asya'yı kapsayan bir yönüyle de düşünülmüştür. Belge bu anlamda ortak bir hedefi göstermekle birlikte başka topluluklarla ilgili, yani gayrimüslimlerle ilgili, hı hı, de bir çıkarımda bulunmamıza fırsat veriyor. Şöyle ki Türkiye'nin sınırları içerisinde, Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde, Misak-ı Milli hududunun içerisinde bulunan toplulukların hakları başka yerlerde yaşayan Müslüman ve Türk toplulukların hakları ne kadarsa o kadar olacaktır. Yani bu aslında sonrasında Mudanya Mütarekesi ve bugün de bizim dış politikamızda talep ettiğimiz, uluslararası ilişkilerde çok önemli bir meseledir, diplomasi konusudur. Ve Türkiye'nin dış politikasında takip etmeye devam ettiği, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanından itibaren de doğrudan doğruya dış politikamızın temel meseleleri olan, mesela Ege Adaları meselesi, Batı Trakya meselesi, Kıbrıs meselesi, Kıbrıs'a Türkiye'nin müdahil olması garantörlüğüyle ilgiliydi baktığımızda. Hı hı. Aynı şekilde Musul, Kerkük ve Suriye'nin önemli bir bölümündeki Müslüman ahalinin Lübnan ve hatta Filistin'e, Kudüs'e kadar giden, Port Said'e kadar giden bölgenin o zamanki plebisit yapılması halinde, o zaman Türkiye'ye bağlılığı açıktı. Ancak plebisit yaptırılmadı bu bölgelerde. Yani halk oylaması yaptırılmadı. Halk oylaması yapılsaydı Misak-ı Milli içinde gösteriliyor zaten. Türkiye'ye bağlılığı açıkça tercih edecek evet. topluluklar yaşıyor.
Şimdi o döneme ışık tutan tüm bu olaylar çok kısacık bir belgeselle gündeme geldi.
Evet,
bu
evet.
belgeselden birazcık söz edebilir miyiz lütfen? Belgesele nasıl ulaşabilirler dinleyicilerimiz? Nereden nasıl izleyebilirler?
Belgeselimiz çok kısa bir şekilde bu Misak-ı Millî konusunu anlatıyor ve Türk Tarih Kurumu'nun ana sayfasından tam da ortadan tıklandığında ulaşılabiliyor, seyredilebiliyor. Kısa bir sürede de konuyu özetliyor, madde madde anlatıyor.
Kaç dakikalık bir sürede?
Genel ağ üzerinden her yerden ulaşılabiliyor. Hı hı. Yaklaşık yani 4 dakikaya yakın bir süresi var. Ve rahatlıkla bütün belgeler orada izah edilerek ifade ediliyor. Mümkün olduğunca veciz ve kısa bir şekilde konu özetlendi. Misak-ı Millî böyle bir konu ve şu günümüzde yaşanan olayların anlaşılması açısından, sebeplerinin, temellerinin anlaşılması açısından da bir anlam ifade ediyordu.
Evet.
Ondan dolayı biz yaklaşık 2 yıldır bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Bu kısa film anlatmamızı güçlendirdi ve bütün dünyaya, kamuoyuna ulaşmasını sağladı. Çok teşekkür ediyoruz bu vesileyle de. Bütün dünyaya tekrar ulaşma ve anlatma imkanı oldu.
Biz şüphesiz, teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun, var sağ olun. Olun. Evet. Görseller var, efektler var. O kısacık belgeselde neler yok ki, değil mi? O günlere dönmek adına.
Evet. Tabii coğrafyamızın, yakın coğrafyasında yaşanan, sınırlarımızın ötesinde yaşanan olaylar itibariyle bir alakası var bu belgenin bir yönüyle de baktığımızda. 1300 yıllık, 1400 yıllık nüfus demografik yapı değişiyor coğrafyamızda. Misak-ı Millî bu demografik yapıyla da ilgili bir belgeydi. Yani mülteciler oluştu vesaire birçok şeyler oldu.
Hı hı.
Ve bunlar Misak-ı Millî'nin de değiştirilmesi anlamına geliyor. Aslında bu tarihi olarak 100 yıl önce bu coğrafyada olanların tamamen değiştirilmesi anlamına da geliyor. Veyahut da 1400 yıldır, 1500 yıldır, 1300 yıldır buradaki yerleşimlerin bugün değişmesi anlamına geliyor. Nüfus anlamında değişiyor, siyasi anlamda değişiyor, başka başka amaçlarla değiştiriliyor. Bunun tabii olmadığını, arizi ve sorunlu bir konu olduğunu ifade etmek gerekiyordu. Ve aynı zamanda uluslararası hukuk meselesi olması dolayısıyla konuyu tarih belgesi açısından biz ortaya koymakla yükümlü bir kuruluşuz. Bütün dünya kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna açıklamamız gerekiyordu. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Misak-ı Millî konusu gerçekten güncel bir mesele bu yönüyle düşündüğümüzde.
Evet, evet. Özellikle 28 Ocak 1920 itibariyle geriye dönüp baktığımızda onca zaman geçmiş olmasına rağmen şimdiki yaşadığımız olayları da göz önüne aldığımızda çok daha büyük önem kazanıyor galiba,
evet,
değil mi?
Evet, tabii ki. Mutlaka insanlık, tabii ki devletler bir araya gelerek bunları çözmek, anlaşmak zorundalar. Bir çıkış yolu aramak zorunda ülkeler. Bunun da devam ettiğini görüyoruz. Bir mesele olarak artık sürekli olarak bu tarihten gelen meseleler halinde devam ediyor. Bu bölgenin demografik yapısının, tarihinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bu vesileyle de anlatmaya çalışıyoruz. Mesela Humus, Hama yöresi, Tolunoğlu Ahmet zamanından beri Müslümandır ve ahalisi Türkmendir. Bunu bilmek lazım. Tolunoğlu Ahmet dediğimiz kişi 9. yüzyılda yaşamıştır. Bu 1200 yıldır Türkmen şehridir burası.
Evet.
Ve bu Anadolu ile eşdeğerdir. Bu anlamda baktığımızda. Hani bir açıklama olmuştu dışişlerimizden de 2 yıl önce yaklaşık. 2011-2012 yıllarında da olmuştu buna benzer bir açıklama. Buradaki mesele Türkiye'nin iç meselesidir denmişti. Sebebi buydu. İşte bunlar tarihten günümüze gelen akrabalıklarıyla, ilişkileriyle, gönül bağıyla, her açıdan coğrafyasıyla bir hukuk meselesiydi aynı zamanda ve uluslararası anlaşmalarla da karşılıklı anlaşma metnine göre de mütekabiliyet esasına bağlanmış bir konuydu bu konular.
Evet.
Ama şu anda hiçbirisinin dikkate alınmaması gibi uluslararası hukuku bozan bir takım uygulamalar var. Bunlardan dolayı Misak-ı Millî'nin anlamı çok yeniden daha düşünmek gerekiyor.
Evet, evet. Büyük önem kazanıyor. Evet. Az önce de söylediğim gibi anlarsak sorumluluğumuzun da çok daha farkına varabiliriz belki. Evet. Peki izlenme oranınız nedir yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren?
Misak-ı Milli filmini özellikle çalışarak hazırladık. Bir Türk Tarih Kurumu içerisinde başında bulunduğum bir ekip ile birlikte tek tek metnini tarih belgelerine dayandırarak ortaya koyduk. Milyonları aştı. Yani sayısını artık tespit edemiyoruz. Çünkü birçok bağımsız genel ağ üzerinden paylaşımlar oldu. Milyonlarca takipçi izledi. Şu anda Misak-ı Milli konusunda en çok tıklanan tanıtım filmi olduğunu, anlatım filmi olduğunu söyleyebilirim. Ve gerçekten de doğru bilgi ve belgelere dayalı bir emaneti ilahi olan vatanımızın savunmasını anlatıyor aslında. Mümkün olduğunca milli mücadele liderlerimiz, rahmetle yad ediyoruz şehitlerimizi, hı hı. Şükranla rahmetle yad ediyoruz. Savundular, elde etmeye çalıştıkları başarıları elde ettiler. Bugün de her zaman olduğu gibi onların evlatları olarak bu ülkenin mensuplarına, milletimize büyük görevler düşüyor. O bakımdan bilinçlendirici, tarihi bir bilgiyle de gerçekten doğru belgelerle de anlatmaya çalıştık Misak-ı Milli konusunu.
Evet.
Hedefine de ulaştı diye ulaştı düşünüyoruz.
Ulaştı diyorsunuz. O milli sözleşmenin haritaları o döneme çok kısacık da olsa görsellerle, efektlerle müthiş bir ışık tutuyor aslında.
Evet.
Tarihimize çok kısacık ama çok güzel bir yolculuk yapmak istiyorlarsa Türk Tarih Kurumu'nun sayfasından ulaşabilirler herhalde dinleyicilerimiz.
Elbette izleyebilirler. Çok rahatlıkla ulaşıp izleyebiliyorlar. Kısa bir sürede de öğreniyorlar konuyu.
Evet.
Güzel bir film, kısa film. Ben tekrar tekrar izliyorum kendim hazırlamama rağmen, öyle söyleyeyim. O kadar da güzel olduğunu düşünüyoruz.
Evet, evet, elbette. Çok teşekkür ediyoruz efendim konuk olduğunuz için. Bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için, evet. Yine birlikte olmak dileğiyle sağ
ben
olun.
Teşekkür ederim.
Var olun diyoruz efendim.
Sizler
sevgili dinleyenlerimiz, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Güray Kırpık Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Konuğumuza tekrar teşekkür ediyor ve yeniden müzeye dönüyoruz.
Başım gibi gökler bulutlu efendim, dağlar yoldaşım gibi, sana ne mutlu efem efem. Oyna yansın cepkenin, yansın güneşten tenin. Gün senin şenlik senin, bayramın kutlu efem efem. Oyna yansın cepkeni, yansın güneşten teni. Gün senin şenlik seni, sana ne mutlu efem efem. Thank you. çoban yıldızı gibi. Kalbime aktın Efe, bir yaz güneşi gibi. İçime doğdun Efem, Efem. Ayna yansın cepkeni, yansın güneş tenteni. Gün senin, şenlik senin. Sana ne mutlu Efem, Efem. Ayna yansın cepkeni, yansın güneş tenteni. Gün senin, şenlik senin. Bayramın kutlu Efem, Efem.
15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve Euro Akademi'nin başkanı sevgili Mustafa Ulusoy telefon attığımızda. Başkent, hoş geldiniz, merhabalar.
Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, Euro Akademi'nin 10. yılında Avrupa Parlamentosu içinde bir panel düzenlendi. Göçmenlerle ilgili önemli konular dile getirildi bu panelde. Neler aktaracaksınız bize sevgili Mustafa Ulusoy?
Evet, sizin de söylediğiniz gibi Euro Akademik olarak 10 yılımızı geride bıraktık. Bu bizim için tabii her şeyden önce bir mutluluk vesilesi, ama diğer taraftan da Türkiye ile AB arasındaki süreçte her noktada bizler de bulunmaya çalıştık. Bunu 10. yılımızda yine Avrupa Parlamentosu bünyesinde etkin ve önemli konumdaki konutlarla önemli bir konuyu ele alarak 10. yılımızı kutlamak istedik ve bu şekilde de bunu gerçekleştirdik. Öncelikle ben bu yayında da bu konuyu ele aldığımız için size de ayrıca teşekkür ederim. Çünkü Euro Akademik olarak da görüşlerimizi paylaşmamızda her zaman TRT Türkiye'nin sesi olarak yanımızda oldunuz. Ayrıca da teşekkür etmek isterim.
Biz de size teşekkür ederiz. Her davetimize olumlu cevap verdiğiniz için. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Genel hatlarıyla panelimizden bahsetmek tabii ki gerekirse, burada dört önemli konuğumuzu ağırladık. Birincisi Avrupa Birliği'nin en üst düzey yönetiminden AB'nin Dış Eylem Servisi Türkiye bölümünden üst düzey bir sorumlu Fotis Tsangaridis adlı yönetici Avrupa Birliği'nden konuğumuz oldu. Diğer taraftan Türkiye'den bir misafirimiz geldi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak Bey'i yine misafir ettik panelde konuşmacı olarak. Bununla birlikte Avrupa Komşuluk Konseyi adlı bir düşünce kuruluşu konuğumuz oldu. Organizatör mahiyetinde de bize katkıları oldu. Samuel Westerbie isminde bir yöneticileri de konuğumuz oldu. Diğer taraftan Belçika Emer Partisi, İktidar Partisi Uluslararası İlişkiler kısmı Başkan Yardımcısı Latife Aytvar'a, kendisi de Fas kökenli Belçikalı bir siyasetçi. Bu konuklarla birlikte panelimizi organize ettik. Çok da başarılı geçti diyebiliriz panelimiz. 100'e yakın izleyicimiz vardı. Neydi konumuz? Konumuz sığınmacılar ve göçmenler konusuydu. Özellikle her iki taraftan da yetkilileri bir araya getirerek her iki taraftaki mevcut durumu önce ortaya koymalarını rica ettik. Kendileri Türkiye'de ve Avrupa Birliği ayağında sığınmacılar ve göçmenler konusundaki son durum hakkında bilgiler verdiler. Bunun yanında programımıza bir de konuğumuz vardı. Sayın Faruk Kaymakçı Bey, Türkiye'nin AB daimi temsilcisi. Kendisi de davetimize icabet ederek iştirakçı oldular ve kendisine de programda moderatör tarafından söz verildi. Genel hatlarıyla misafirlerimizin altını çizdikleri noktalara bakmak gerekirse, Avrupa Birliği'nin üst düzey yöneticisi dış eylem servisi yetkilisi orada Türkiye ile Avrupa Birliği arasında çok başarılı bir işbirliğinin yürüdüğünü söyledi. Bunun yanında Avrupa Birliği'nin bazı kesimlerinde ortaya çıkan özellikle Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak Avrupa'ya yeni bir göç dalgası sebebi olabilir mi tartışmalarına net bir şekilde noktayı koydu AB yetkilisi ve dedi ki Avrupa Birliği olarak biz kesinlikle bu harekatın Avrupa'ya yeni bir göç tetikleyeceğini düşünmüyoruz dedi. Ve bununla birlikte de Kızılay'ın ve AFAD'ın bölgedeki çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. İbrahim Vurgun Kavlak Bey de iki noktaya dikkat çekti. O da Türkiye'de son dönemde özellikle Suriyeliler dışında başka göçmenlerin de olduğunu ve Avrupa Birliği Anlaşması'nın bunları da kapsayacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Diğer taraftan ülke içinde göçmenlerle yerleşik Türkiye halkı arasında ortaya çıkabilecek olası risklere karşı Avrupa Birliği'nin gerekli tedbirleri almak konusunda Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Konuklarımızdan diğer bir önemli konuğumuz da Büyükelçimizdi. O da bir söz alarak özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yaptığı harekata değindi. Ve Avrupa Birliği Türkiye'ye minnettar olmalıdır. Çünkü biz orada bölgede istikrarı sağlıyoruz. Bu istikrar sayesinde insanlar evlerine dönecekler. Avrupa Birliği de göçmen krizinden kurtulacak dedi. Biz de ben de programda kapanış konuşmasını yaptım. Ve bu özellikle vurgu yapılan konulara ek olarak Avrupa Birliği yaklaşan AB seçimlerinde göçmen karşıtlığı ve popülizme karşı Avrupa Birliği'nin dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptım. Bu anlamda son derece önemli bir etkinlik olarak Avrupa Birliği kayıtlarına geçti. Umarım AB-Türkiye sürecine katkı yapacak bir başarılı gelişmeye destek vermiş olduk bu sayede.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Ulusoy aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Başkent'ten hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
Sağ olun, var olun.
Gelir bu da geçer, ağlama bu da.
15.40'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Konuğumuzla hemen tanıştıralım sizleri. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Fatma Ahsen Turan bizlerle birlikte. Merhabalar efendim.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Evet, insanlık dramı Hocalı katliamının gerçekleşmesinin üzerinden 26 yıl geçti. Neler oldu 26 yıl önce? Nasıl gerçekleşti bu katliam diyeceğiz, bunu konuşacağız ama öncelikle Anadolu'da yaşananlar nasıl Hocalı'ya uzandı? Neler söyleyeceksiniz bize bununla ilgili?
Ermenilerle olan ilişkilerimize baktığımızda özellikle Anadolu'da 11. yüzyıldan itibaren çok uzun bir zaman süreci bu. Onlarla olan irtibatımız komşuluklar düzeyinde ve devlet düzeyinde onlara görev vererek başlamıştır. Hepimizin bildiği gibi milleti sadıka adını vererek onları sadık millet olarak tertip etmişiz. Vermiş olduğumuz sıfat fevkalade bir sıfat. Ne kadar çok güvendiğimizi gösteriyor. Ve özellikle devlet kademelerine baktığımızda fevkalade önemli stratejik noktaların, bakanlıkların onların eline teslim edildiğini görmekteyiz. Mesela bir devlette nereler çok önemlidir? Tabii ki haberleşme, tabii ki iç işleri, tabii ki dış işleri. Bütün bunların bakanlarının Ermeni olması ve pek çok paşanın önemli stratejik noktalarda, önemli karar mevkilerinde Ermeni paşaların olması bizim Ermenilere bakış açımızı göstermektedir. En kuvvetli olduğumuz zamanlarda onlara dostane davrandık. Yani herhangi bir tavrımız, tarzımız asla ve kat'a olmamıştır. Zaten gayrimüslimlere bakışımız fevkalade güzeldir. Onları Osmanlı birer emanet olarak telakki etmiş. Emanet olduklarından dolayı da Müslüman nüfusla aralarında herhangi bir ayrım yapmamıştır. Gerçekten onlar bize emanettir. Bu sebepten dolayıdır ki onların Anadolu'daki taarruzları, isyanları hayretle karşılanmış ve gafil avlanmışız.
Evet.
Anadolu'da en zor dönemlerde, pek çok cephede savaşların olduğu yıllarda özellikle demografik yapı çok önemlidir. Köy nüfuslarına, yerleşim birimlerindeki nüfuslara baktığımızda kadın çoğunluğunu, ufak çocuk çoğunluğunu ve cepheden sakat bir şekilde gelen gazilerin ve yaşlıların olduğunu görürüz. İşte bu mevkilere Ermeni çetelerinin Hınçak, Taşnak gibi Ermeni çetelerinin taarruzları ansızın olmuş ve insanlar kendilerini koruma gücü gösterememişlerdir. Ve buralarda yapılan saldırılara ve biz bunu Anadolu'nun pek çok yerinde görüyoruz. Hı hı. Bu mevkilere baktığımızda Adana'da, Van'da, Muş'ta, Samsun, Terme'de Anadolu'nun pek çok yerinde katliamlar olduğunu görmekteyiz. Bu katliamlarda sistematik bir işkencenin varlığını görürüz. Ve insan aklının şaştığı, gördüğünüz takdirde Allah'ım düşmanıma bile vermesin dediğimiz cinsten bir takım işkenceler yapılmıştır. Ve bunların en canlı şahitleri de yaşayanlar, aynı Hocalı'da da anlatacağım. O anı görenler, teneffüs edenler, ölümün yüzüyle, soğuk yüzüyle, Ermenilerin vahşice saldırısıyla o an yüz yüze gelenlerdir. O yüz yüze gelenler sözlü şahitlerimiz, tanıklarımızdır. Buna sözlü tarih adını veriyoruz. Bunlardan müteşekkil oluşturduğumuz tarihe, toplumsal hafızaya.
Evet.
Ve toplumsal hafızada olanlar bizim için fevkalade önemli. Çünkü yaşayanların hafızası onlar. Hı-hı. Veya yaşayanların aktardıklarının hafızası. İşte bunları kullandığımızda biz resmi tarihte kayan boşluklar adını verdiğimiz, Jean Mansion'ın çok önemli bir kitabı var, Oral Tradition as History diye. Hı hı. Türkçe'ye çevrilmedi, çevrildiği takdirde fevkalade önem arz eden bir kitap olacaktır. Evet. Bu kitap tarih olarak sözlü gelenek. Sözlü gelenek aslında bir tarihtir çünkü tarih sözlü başlar. Dolayısıyla insanların sözleriyle tarih oluşur. Yani insanlar bize tarihi verirler sözleriyle, anlattıklarıyla. Ermeni meselesi gerek Anadolu'da gerekse Hocalı'da göz şahitliği yapan insanların anlattıkları açısından fevkalade önem arz etmekte.
Peki o zaman o toplumsal hafızadan hareketle katliamın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen acılar hala tazeliğini koruyor. Neler söylüyor o toplumsal hafıza bunlarla ilgili acaba?
O toplumsal hafızada özellikle günümüze kadar yaşama kabiliyeti göstermiş olan sözlü şiir geleneğimizden bahsedeyim. Bunların içinde Aşık Kahraman'ın söylediği bir ağıt var. Kalo köyü baskınını anlatıyor. Kalo köyü Ermeniler tarafından, Kars'ta bir köy. Ermeniler tarafından bir baskın yer ve bu baskında köy halkından 6-7 kişi haricindeki herkes katledilir. Ve bu katliam akıllara zarar verecek manzaralar doğurur. O zaman Aşık Kahraman da küçük bir çocuktur ama gördüğü hafızasında çok derin izler bırakır. Ve Kalo köyü baskınını bir ağıtla dile getirir. Biz de bu ağıtları toplayarak daha iyi anlatabilmek için Anadolu'nun feryadı Ağıtların Dilinden Ermeni Meselesi diye bir belgesel de hazırladık. Hı hı. Güzel bir belgesel oldu çünkü yaşayanların dilinden anlattığımız bir belgeseldi. Birebir o hadiseyi yaşamış. Hani Anadolu'da bir tabir vardır, ateş düştüğü yeri yakar.
Evet.
Onu hissetmek çok güçtür. Sadece seyredersiniz, sadece dinlersiniz ama acı çeken tarafından yaşanır. Ben bu Kesinlikle. Sebepten dolayı şöyle diyorum, ağıtlar bir çığlıktır, ağıtlar bir feryattır, sesimizi duyun feryadı. Ve bazı şeyler vardır ki çok konuşulmaz, anlatılmaz. Özellikle Ermeni baskınlarında namusuna tasallut edilen ve ağır işkenceler, tahayyül sınırlarını zorlayan işkenceler görürüz. İşte bu işkenceler ağıtlarda anlatılır. Çünkü ağıtta herkese anlatmak ister, herkesle paylaşmak ister. Normal zamanda anlatamadıklarını, boğazında düğümlenenlerini, ar duyduğunu, utandığını ağıt esnasında ifşa etmekten çekinmez. Aşık Kahraman'da görmüş olduğu manzara karşısında öyle bir ağıt söylemiştir ki bütün mezalimin profilini bize çıkartmıştır.
Var Özellikle, mıdır
tabii,
o ağıtı?
Bu ağıtı
paylaşalım mı dinleyicilerimizle?
Tabii ki. Hatta Haçın'da yapılan katliamda da bir ağıt söylenmiştir. Haçın katliamı da çok önemli katliamlardan bir tanesidir. Ayşe Bacı'nın çocuklarının öldürüldüğü ağıt çok öldürüldüğünü anlatan ağıt çok önemlidir. Kalaköy baskınının ağıdını okumak isterim.
Lütfen buyurun.
Bir yiğidi vurmuş, yolda koymuşlar. Can teslim etmeden deri soymuşlar. Cep cep etmiş, yanlarını oymuşlar. El cepte figanı arşa dayandı. Bir gelin gördüm, ayağa kalkmış. Sandım ki canı var, yüzüme bakmış. Kafir mismar ile direğe çakmış. Mismar çivi ünü arşa dayandı. Bir hamile kadın davranmış kaça. Ermeni eylemiş hep parça parça. Kılıç ile vurmuş, bölünmüş kalça. Akan kızıl kanı arşa dayandı. Çocuğu karnından çıkartmış bakar, can teslim etmeden süngüye takar. Bebeğin fizahı dağı taşı yakar, dağın taşın şanı arşa dayandı. Evet, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen Hocalı'da yaşananlar da aynıdır. Hocalı'da yaşananlara baktığımızda buradan hiçbir şeyin değişmediğini, bu anlatılanlardan hiçbir şeyin değişmediğini, vahşetin daha ağırlaştığını görmekteyiz.
Evet, artarak devam ettiğini.
Tabii artarak
Çocuk,
devam
ettiğini. Çocuk, kadın, yaşlı hiçbir sivile, hiçbir kimseye acımadılar orada da.
Şimdi devlet ahlakına baktığınızda uzun yıllar hakimiyeti olmuş, devlet kurmuş, yeryüzünde kalabilme, devlet olarak var olabilme kabiliyetini göstermiş olan Türk devletine baktığımızda bunlar kesintisiz olarak devam etmiştir. Hı hı. İsimleri değişmiştir. Selçukluyken Osmanlı, sonra Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Ki daha öncesinde Orta Asya'dan itibaren alabiliriz. Bu sürekli bir hakimiyettir. Devlet hakimiyetinde savaş suçu diye bir şey vardır. Dolayısıyla mazluma, masuma, yaşlıya, çocuğa ve sivil halka asla ve kata el kaldırılmaz. Bunu yapanlar savaş suçuna ile cezalandırırlar ve cezaları da çok ağır olur. Kaldı ki bunun en güzel örneklerini Anadolu coğrafyası içinde, Osmanlı coğrafyası içinde bir yerden diğer mekana göç ettirilen Ermenilerin başında olan askerlerin cezalandırılışında görürüz. Bu Ermenilerden ölenler, yolda kalanlar, salgın hastalıktan vefat edenler olsa dahi bunların suçu iyi bakılmadığı için, emanet edildikleri için, bu emanetin hassasiyetle mekanlarına, gidecekleri yere götürülmediği için başlarında bulunan askerler cezalandırılmıştır. Hem de çok ağır bir şekilde. Tehcir konuşulur ama tehcirin arka planındaki bu ince hassasiyet hiç konuşulmaz.
Evet.
Belki kendimizi mi ifade edemesini bilmiyoruz. Tabii ki kitaplarımız, akademik manadaki kitaplarımız fevkalade. Arşiv belgelerimiz fevkalade. Ama halka anlatacak bir lisanla, halka anlatacak bir dille bunların anlatılması lazım. Ben inanıyorum ki halkımız Ermeni meselesini Anadolu'da da, Hocalı'da da çok iyi tanımıyor. Evet, evet. Hocalı ansızın vuku bulan ve insanların şaşkınlık içinde Ermenilerden gelen taarruzlara cevap veremeyip canlarını kaybetmiş oldukları, gökten ölümün yağdı.
Evet. Yağan, ki Azeriler evet. de sizin özür dilerim kestim ama Azeriler de sivillere bir saldırı olacağını düşünmedikleri için zaten bu kadar çok fazla acıyı yaşadılar herhalde aynı anda.
Tabii kesinlikle birbirini Ermenilerden gelen birbirini takip eden taarruzlar ve katliamlar bunlar sinsi sinsi planlı sistemli bir şekilde gelmiştir. Mekan değişmiştir. Ama atılan imza değişmemiştir. Yapılan mezalim değişmemiştir. Kadına, çocuğa tasallut değişmemiştir. Hı hı. Evet, silahla ölümün arkasından görgü tanıkları şunları anlatır. Öldüğü yetmiyormuş gibi bir taş alarak kafasını saatlerce taşla ezdi. Evet, bu normal bir şey değil, normal bir ruh hali hı hı. değil. Bu nefretin, kinin tezahürü. Kaçanlar çok korkunç şeylerle karşılaşmışlar. Bir kısmı soğuğa yenilmiş, ayakları donmuş ve kangren olan parmakları, ayakları kesilmiş. Soğuktan kaçanlar Ermenilere yakalanmışlar. Ermenilerin özellikle kadınları, genç kızları ve çocukları esir aldıkları bilinmekte. Bugün yaşayan Hocalı katliamı tanıkları şöyle diyor. Keşke annem ölseydi, keşke kızım ölseydi çünkü şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Bir insanın mezarının olması o kadar önemli ki.
Evet.
Biz Hocalı'da mezar olanları da göremiyoruz. Onların mezarın başında gidip bir Fatiha okuyamıyoruz. Biz Hocalı'yı çok özledik. Katliamın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen katliamdan kurtulanlar orada bıraktıkları şehitlerini, orada bıraktıkları evlerine, orada bıraktıkları topraklarına büyük hasret duymaktadırlar.
Bu arada katliamdan onca yıl geçmesine rağmen herhangi bir sorumlu da hala cezalandırılmadı.
Tabii ki bu çünkü tarihi bir hadise olmaktan evet. daha çok uluslararası arenada siyasi bir hadise olarak gündeme geliyor. Bu Karabağ'la ilgili bir yazar şöyle diyor. Diyor ki Karabağ tarihi açılsa kat kat... Tarihe sığmayan keder görersen, evet tarihe sığmayan bir kederin tezahür ettiği bir mekan. Bir şair de bu kana bulanan Hocalı için şöyle diyor. O gün gan üstünde açıldı seher, o gün Hocalı'da yer kırmızıydı. Kırmızı kırmızı özüme durdu, iblis görkeminde şer kırmızıydı. Evet o gün Hocalı'da iblis görkeminde. İblisin muhteşemliğinde çünkü onun açısından bir muhteşemlik bu. Bu bir katliam ve o katliam ancak iblise yakışır bir katliam. Evet o gün iblis görkeminde şer kırmızıydı. Hocalı katliamını daha güzel anlatmak mümkün değil. Tevfik Hüseyinov'un kızı Yasemin Hasanova diyor ki hı hı. düşmanın bile yaşamasın bunu. Düşmanına bile müstahak görmüyor. Düşmanına bile layık görmüyor. Kaldı ki düşmanımız için çok şeyler dileriz. Ama evet. neler yaşandıysa düşmanın bile yaşamaması talep ediliyor, söyleniyor.
Evet. Şimdi az önce dediniz ya tarihe sığmayan bir keder diye. Evet, tarihin siyah gecesinde hayatını kaybeden yüzlerce Azeri'yi yaşanan vahşetin yıl dönümüydü 3 gün önce. Biz de rahmetle anıyoruz ve size de çok teşekkür ediyoruz. Gelip bizleri bu konuda yine bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun hocam.
Ben de çok teşekkür ederim. Bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.
Teşekkür ederiz yine birlikte olmak dileğiyle. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Fatma Ahsen Turan Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuydu. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Evet, sizlere de teşekkür ediyoruz bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkente bekliyoruz sizleri. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri.